Sosyal Çalışma Podcast'ten hepinize merhaba. Sosyal hizmet, sosyal çalışma mesleğinin açık bilgi kaynağı Sosyal Çalışma Podcast'im. Hem görsel hem de işitsel yeni bölümüyle sizlerin karşınızdayız. İzleyenler görecekler. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Kasım Karataş. Kendisi Hacettepe Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı. Ama tabii ki hukukçu, insan hakları aktivisti, STK çalışanı, çok fazla kimliğiyle sayabiliriz ama aslında baktığınızda hepimiz için ortak özelliği hepimizin hocası olması. Bu anlamda da bu yayını yapmaktan dolayı mutluluk diyorum. Bir iki kez hatta üç kez bir girişim oldu ama tam denk getiremedik ama şu an şu saatte bu yayını yapabilmekten dolayı da büyük mutluluk diyorum. Hoş geldiniz hocam, merhabalar.
Merhaba sevgili Umut. Öncelikle senin önceki tekliflerini anında karşılayamadığım için senden özür diliyorum. Tabii ki senin izleyenlerinden, hepimizin izleyenlerinden de aynı şekilde. Herkes selamlıyorum sevgiyle, saygıyla.
Evet, bugün sizle insan hakları ve sosyal hizmet mesleği arasındaki ilişkiyi konuşacağız. Bu ilişki önemli çünkü sosyal hizmet mesleğinin uluslararası tanımlarında da bir değer olarak ve aslında diğer tanımlanan diğer değerlerle de ilişkilendirilecek bir şekilde insan hakları önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda da sosyal hizmet uzmanlarının insan hakları değerlendirebilecek bir göze ihtiyaçları var. Bu açıdan sorarsak sosyal hizmet mesleğinde insan hakları nasıl bir pozisyonu var ya da insan hakları sosyal hizmet mesleği için ne anlam ifade ediyor?
Evet. Aslında son derece önemli bir konuyu bugün seninle burada tartışmaya çalışacağız. Elbette öğrencilerimiz de bilirler, bizi dinleyenler, izleyenler de bilirler. Derslerimizde de biz bu konuyu hiç gündemimizden uzak tutmayız. İnsan hakları ve sosyal hizmet ilişkisi öyle sıradan alelade bir ilişki değil tabii ki. Belki şöyle başlamak doğru mu olur acaba diye düşündüm sevgili Umut. Mesleğimizin çeşitli tanımları yapılmıştır tarih içerisinde.
Evet.
Bu tanımlama girişimlerin hepsini saygıyla karşılıyoruz tabii. Hepsinden çok yararlandık, yararlanıyoruz. Ama son yıllarda özellikle takip ettiğimiz Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları, Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği'nin tanımı belki buradan başlayarak bir açılım sağlama şansımız olabilir.
Tabii.
Ben derslerde öğrencilerime bu birliğin, uluslararası birliğin, mesleki birliğin son üç tanımını yan yana koyup tartıştırıyorum. Bunlardan birisi 2001 yılında yapılan tanım, ikincisi 2012 yılında yapılan tanım, sonuncusu da 2014 yılında yapılan tanım bildiğiniz gibi. Bu tanıma bir hatırlatalım istersen değerli izleyenlerimize. Burada ne diyor? Son tanımdan bahsediyorum. Sosyal hizmetin bir kere hiç tartışmasız bir uygulama olduğunu hepimiz biliyoruz. Uygulama temelli ama aynı zamanda bir akademik disiplin, bir meslek ve bir disiplin. Peki bu nasıl bir meslek ve disiplin? Sosyal değişimi ve gelişimi, sosyal uyumu, insanların özgürleştirilmesini ve güçlendirilmesini destekleyen bir meslek ve disiplin. Bir
evet.
Kere bunu hatırlatalım. İkinci tanımdaki ikinci adım, sosyal hizmetin merkezinde yer alan ilkelerden bahsediyor. Nedir bunlar? Merkezinde yer alan ilkeler, birincisi sosyal adalet. İkincisi insan hakları, kolektif sorumluluk ve farklılıklara saygı ilkelerinin bu mesleğin merkezinde yer aldığını söylüyor tanım. Altını çizelim. İnsan hakları bilhassa vurgulanmış ama sosyal adaletin de, kolektif sorumluluğun da, farklılıklara saygının da aslında insan haklarından başka ya da onun dışında kavramlar olmadığını kabul etmemiz gerekir. Tanımın üçüncü adımında mesleğin bilgi gövdesine bir vurgu var. Sosyal hizmetin kendi kuramlarından hep bahsederiz, değil mi?
Evet.
Sosyal bilimlerden geniş ölçüde ve cömertçe yararlandığımız bilinir. Yani biz bilgi bu mesleğin ve disiplinin uygulanmasında, geliştirilmesinde hangi bilgi bizim için yararlıysa bunu almaktan çekinmemişizdir. Bu yüzden de biraz eklektik olduğumuz falan söylenir. Bence hiçbir mahsur da yoktur. Beşeri bilimlerden de tabii aynı zamanda bu mesleğin uygulandığı yereldeki bilgiden de değil mi? Yararlandığımız ifade ediliyor tanımda. İlk iki tanımdan yani daha bundan önceki iki tanımdan söz etmeyeceğim ama bir çıkarsama yaparsak aslında insan hakları vurgusunun diğer tanımlarda da yer aldığını kabul etmemiz lazım. Yani o bir kere bütün tanımların odağında, merkezinde yer alıyor. O halde sosyal hizmet bir insan hakları mesleğidir demek yanlış olmaz. Peki nereden geliyor bu insan hakları mesleği olma özelliği? Ben daha evvel yayınlamış olduğum bir makalede de bu konuyu detaylı bir biçimde tartışmaya çalışmıştım. Aslında insan haklarının tarihçesiyle sosyal hizmetin, meslek ve disiplin olarak sosyal hizmetin ve aynı zamanda sosyal hizmetin içinde işlevsellik kazandığı çeşitli hizmet alanlarının gelişimi arasında bir doğrusal bir bağ, bir ilişki olduğunu ifade edebiliriz. Yani bu ilişki, bu ilgi bir tarihsel bir ilişki ve tarihsel bir bağ, onu ifade etmekte yarar var diye düşünüyorum.
Evet. Burada tabii aynı zamanda da insan haklarının daha merkezde gelmesinde de uluslararası hareketlerin de önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Çünkü baktığımızda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin etik kodlarına baktığımızda ya da daha meslek bilgilerine baktığımızda insan haklarının odağa alınmadığını hani biz hep şöyle bir ikilemle de karşı karşıya kalabiliyoruz. Hani genelde çoğu bilgi küresel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiliyor ama etiğe dair duruşumuz evrensel. Birazcık da 1980'lerde IFSB'nin hani bu insan haklarını gündeme açıkça dile getir alması ve sanırım tanımlarda da artık insan haklarının geçmesinin de önemli bir pozisyonu var. Ama tarihçemizde de, sosyal hizmet tarihçesinde de böyle bir hak arama mücadelesinin evveliyatının olduğunu söylemek mümkün. Burada Jamie Adams'a gönderme yapmamız mümkün müdür ya da yerleşim evi hareketine ya da ilerlemeci hareketteki önemli figürlere hizmetin öncüsü kabul ettiğimiz.
Kuşkusuz sosyal hizmetin bir meslek ve disiplin olarak doğuşu, doğduğu dönemi göz önünde bulundurursak, sosyal hizmet aslında bir tarihsel olarak öteden beri var olan ve gelişmiş olan, gelişmekte olan bir dizi hizmetlerin içine doğdu. Yani bu hizmetler bizden önce vardı. Sağlık alanında hizmetler vardı, sosyal yardımlar vardı, işte bakım hizmetleri vardı, vardı, vardı. Ama günün birinde bu hizmetlerin verilmesinde son derece gerekli olan bazı işlevlerin yerine getirilmesinin aslında bilimsel bilgiye dayalı olarak yapılması gerektiği, yapılabileceğine dair bir bilinç gelişmeye başladı ve işte orada da sosyal hizmetin, sosyal çalışmanın yavaş yavaş doğmaya başladığını görüyoruz. Sosyal çalışma, sosyal hizmet kendi rüştünü ispatlama çabası içerisindeyken bir yandan da bu içinde yer aldığı hizmet alanlarına çok önemli katkılar sundu. Ama bir önemli şey daha yaptı. Daha evvel hiç benzerine rastlamadığımız bir takım hizmet biçimlerini, hizmet sunum modellerini de bizatihi geliştirdi. İşte senin de bahsettiğin yerleşim evleri hareketi, toplum merkezleri, komşuluk merkezleri gibi çeşitli adlarla anılan bu hareketin aslında temelde sosyal hizmet uzmanlarının gayretleriyle doğmuş olduğunu, gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Buna çok başka örnekler de ekleyebiliriz kuşkusuz. Doğrudan sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal hizmet disiplininin gelişimine ön ayak olduğu çeşitli hizmetlerden, hizmet sunum modellerinden söz etmemiz mümkün. Sosyal hizmetin insan haklarıyla tarihsel bağından bahsederken özellikle şu noktaya vurgu yapmamız lazım. İnsan haklarının gelişimi de sosyal hizmetin gelişimi de önemli ölçüde hak ihlallerine uğrayan insanların, toplumsal kesimlerin mücadelesinin bir sonucu. Yani sosyal hizmet önemli ölçüde, büyük ölçüde toplumun en kırılgan kesimlerinin, en dezavantajlı kesimlerinin savunuculuğunu yapa yapa kendini geliştirdi. Aslında bu aynı zamanda bir insan hakları mücadelesiydi.
Evet.
İnsan haklarının gelişiminde böyle oldu. Yani savunuculuk temelde her ikisinde ortak yanı diyebiliriz.
Burada daha çok toplumla çalışmayla adlandırabileceğimiz birazcık daha hak temelli mücadelelerin verildiği zamanlarda sosyal çalışmacıların bu mücadelenin yanında durmasıyla örneklendirebileceğimiz güçlü bir ilişkiyi de açıklayabiliyoruz. Peki şimdi insan haklarına temeli işte insan haklarının temelini alan mesleki uygulamayla insan hakları temelini almayan mesleki uygulamayı nasıl ayırabiliriz? Yani çoğu zaman retorik olarak herkes insan haklarının önemine vurgu yapabiliyor ama bazen biz meslektaşlarımızda da ya da öğrencilerde de görebiliyoruz. İnsan hakları fikriyle çelişen bazı kültürel kodlarla kendini çerçeveleyen ifadelerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani bir şeyin temelinde olabilmesi için o şeyin aynı zamanda meslekte odağında olması gerekiyor. Yani onunla bir şekilde ilişkilendirmemiz gerekiyor. Sosyal hizmet uzmanları için
evet.
Bir aslında sigorta, yani mesleği doğru yapabilmek için bir zemin. Burada nasıl bir fark var? Hani nasıl ifade edebiliriz hocam?
Bu çok önemli bir nokta. Ben aslında bu söyleşide bu konuya değineceğimizi de biliyordum. Biraz buna da en azından zihnimi hazırlamayı arzu ettim. Şimdi sosyal hizmet okuyan, sosyal hizmet tahsil eden eski deyimle herkesin ve sosyal hizmet uygulamasının içinde yer alan herkesin, sosyal hizmet eğitiminin bir parçası olduğunu düşünen herkesin bilmesi gereken şey şudur. Sosyal hizmet bir gönül işi, bir böyle vicdani bir mesele değildir. Yani bunun için sosyal hizmete ihtiyacınız yok. Gönül işi olmasına bir itirazım da yok. Sizin yardımsever olmanıza da bir itirazım yok. Ama bunun adı sosyal hizmet değil. Sosyal hizmet hak temelli bir meslek bu. Ve bütün hizmetlerin de hak temelli olmasından yana. İsterseniz bununla ne demek istediğimi biraz örneklerle açıklayayım. Yani işte şöyle diyebiliriz. Mesela hak temelli yaklaşımın yanında ya da karşısında demeyelim ama aslında bu yaklaşımlar birbirinden doğuyor tabii, birbirinin içinden gelişiyor. Daha ihtiyaç ve yardım temelli yaklaşım arasında ne gibi farklılıklar var?
Evet.
Biz bunun neresindeyiz? Nerede durursak sosyal hizmet yapıyor oluruz?
Evet.
Evvela biliyoruz ki haklar, hak temelli yaklaşımın belli düsturları var. Hak devredilmez. Haklar bir bütündür. Bölünmez.
Evet.
Ve birbiriyle ilgilidir. Hesap verebilirlik esastır. Hukukun egemenliği söz konusudur. Biraz sonra eğer uygun düşerse iç hukukumuzda özellikle anayasadan temellerini alan bu anlayışın kaynaklarına da değinmek isterim. Siz isterseniz de vazgeçemezsiniz bundan. Ve doğuştan salt insan olduğunuz için bu haklara sahipsiniz. Bunun için ayrıca bir şey yapmanız gerekmez. Peki hak temelli yaklaşım ile yardım temelli yaklaşım arasındaki farklar ne? Bir kere temelinde yatan ahlaki temel farklı. Birisinde yardım temelli yaklaşımda hayırseverlik, iyilik yapma arzusu ve bunu gönüllü yapmak var. Diğerinde ise haklar var ve bu hakları yerine getirmesi gereken özneler ve onların yerine getirdiği görevler var.
Evet.
Her ikisinde de temel sorumluluk farklı. Birincisinde temel sorumluluk hayırsever ve gönüllü bireylere, ailelere ve kuruluşlara düşerken, örneğin vakıflara, derneklere vesaire, hak temelli yaklaşımda temel sorumluluk kamuya aittir. Kamu kurumlarına aittir. Çünkü bizim anayasamız İkinci maddesinde devletin niteliklerini belirlerken sevgili Umut, bu devletin bir sosyal devlet olduğunu söylüyor. Bir hukuk devleti olduğunu söylüyor. Bir demokratik devlet, laik devlet ve insan haklarına saygılı bir devlet olduğunu söylüyor. Hiç unutmamalı her sosyal hizmet uzmanı anayasayı ama bilhassa ikinci maddesini, beşinci maddesini, devletin temel görevlerini, onuncu maddesini, eşitlik maddesini ve daha sonra gelen temel hak ve özgürlükler ile ekonomik, toplumsal haklar ve ödevler başlığı altında yer alan hakları çok iyi bilmek durumundayız. Birkaç örnek daha vereyim arzu edersen. Peki, yardım temelli yaklaşımda yardımın hedeflediği kişinin ya da ailenin, yani birim, her kimse, her neyse, durumu nedir? Daha çok mağdurdur, değil mi?
Evet.
Oysa hak temelli yaklaşımda bu insanlar veya aileler ya da toplumsal kesimler hakkın öznesidirler. Ve siz bu hakları elde ederek ne yaparsınız? Güçlenir ve bağımsızlaşırsınız hak temelli yaklaşımda. Oysa yardım temelli yaklaşımda size yardım edenlere bağlanırsınız ve bağımlı hale gelirsiniz. Çünkü bir şeydir, hak etmediğiniz bir şeyi size vermektedirler ve dolayısıyla size hak etmediğiniz bir şeyi verene bağlılık hissedersiniz, bağımlılık hissedersiniz. Siyasi arenaya da bunun önemli yansımaları olduğunu söylememiz gerekir. Yardım temelli yaklaşımda alan edilgen, zayıf, nesneleştirilmiştir, yerinde güçlüdür, hakkın öznesidir, etkindir ve o hakkı kullanabilmesi için güçlendirmektir bizim amacımız sosyal hizmette. Bu örnekleri çoğaltmamız mümkün ama insan haklarının sosyal hizmetle olan ilişkisini anlamamızın yegane yollarından bir tanesi bu hak temelli yaklaşımı çok iyi çalışmamızdan geçiyor diye düşünüyorum.
Evet. Hocam bir başka soruyu gene bu bağlamı paralel bir şekilde sormak isterim. Şimdi özellikle bireyle çalışma ve toplumla çalışma gibi sosyal hizmet mesleğinin ya da sosyal çalışma mesleğinin ortaya çıktığından beri iki uç kutup, iki ayrı kutubun da bulunan meslek elemanları olabiliyor. İşte özellikle bu piyasalaşma ile birlikte meslektaşlarımız farklı ülkelerde klinisyen olarak çalışabiliyorlar ve uygulamaları gerçekleştirirken topluma yönelik işler gerçekleştirmiyorlar ama hepimizin temel aldığı, eğitimde de odağımızı aldığımız genelce yaklaşım sosyal hizmetin mikro, mezo, makro bağlamda uygulama düzeylerinin olması gerektiğini vurguluyor. İnsan hakları bakış açısı aslında hak temelli bakış açısı bir bağlamda da hakkın gereğinin yerine getirilmesini de beraberinde getirdiği için eğer birey meslektaşımız mikroda düzeyde bir uygulama gerçekleştirdiğinde sonuç elde edemiyorsa makro düzeye kadar gitmesi gerekir teorik olarak. Yani hani sonuçta amacımız ne? Hakkın gereğinin yerine getirilmesi. Mikro düzeyde yapılan uygulamalar yeterli mi? Olmadı. Biz hani yerelden genele doğru giden bir bakış açısıyla yaklaştığımız için mesleki uygulamalarda böyle bir zihniyetin gelişmesi gerekiyor. Bir yandan da diyoruz ki odağımızda insan hakları var. Mevcuda baktığımızda böyle bir zorunluluğu görmüyoruz. Yani bir değer, mesleki değer olarak insan hakları bizim odağımızdaysa şayet. Hani biz bu değeri niye göremiyoruz? Yani bu uygulamalarda bu zorunluluğu niye göremiyoruz? Yani çünkü aslında değerler bizim oda sıcaklığımızı belirleyen şeylerdir. Yani bu olmazsa meslek olmaz diyebilmemiz gerekiyor. Bu kadar net olmamızı engelleyen şey ne? Burada nasıl bir düşünceniz var?
Evet. Önce şunu, yani şuna dair görüşlerimi paylaşmak isterim. Mesleki alanda, eğitimde veya uygulamada daha birey odaklı çalışmalara eğilim gösterenler veya işte daha mezo düzey sistemlerle çalışmayı arzu edenler, buna dair beceriler ve yetenekler geliştirmiş olanlar ve da bazılarının da daha makro düzey sistemlerle, makro sistemlerle çalışmayı arzu edenler hep olmuştur. Bugün de var. İşte kim hangi sistemlerle daha çok çalışıyorsa sosyal hizmeti biraz da oradan doğru tanımlamaya arz eder veya hani şeye benziyor işte filin neresini tutmuşsa aktör oradan tarif eder hikayesi gibi. Tam böyle değil durumumuz ama yine de buna biraz benziyor. Aslında bunların hepsi sosyal hizmet. Ve bunların hepsi bizim için bir araç. Biz, bizim için temel olan insan, insan, aile, toplum, sistemler, bunlar aracılığıyla ne yapmaya çalışıyoruz? Biz insanın refahını geliştirmeye çalışıyoruz. Çeşitli sosyal sorunlara karşı güçlendirmeye çalışıyoruz. Sorunları önlemeye çalışıyoruz. İhtiyaçları daha etkin bir şekilde karşılamanın yollarını arıyoruz. Ve bunlar bizim için araçlar. Bu araçları niye bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu kullanıyoruz ya da niye bazen bunların hepsini bir arada kullanıyoruz, kullanmak durumundayız? Çünkü ele aldığımız mesele, sorun ya da ihtiyaç bunları gerektirdiği için. Yani bunların hangisini gerektiriyorsa onu kullanmak durumundasınız. Siz eğer karşınızda devasa 5 tonluk bir taş var, küçük bir değnekle bunu kaldırmaya çalışıyorsunuz. Yapabilir misiniz? Yapamazsınız. O taşın ağırlığına, büyüklüğüne mütenasip, uygun bir kaldıraç bulmanız ve geliştirmeniz gerekiyor. Değil mi? Kaldıraç bir tür mesleki araçlar ya da yaklaşımlar gibi düşünelim. Dolayısıyla yani evet bizler uygulamada insanlar olarak, eğitimde insanlar olarak bu yaklaşımlardan bazılarına ve onların gerektirdiği bilgilere, becerilere kendimizi daha yakın, daha yakın hissedebiliriz. Bunda bir mahsur yok. Ama bilmemiz lazım gelen şey şudur ki, sosyal hizmetin lisans düzeyindeki eğitiminde böyle bir uzmanlaşmaya yer yoktur. Her sosyal hizmet uzmanı, yani uygulama lisansı alan herkes, bu bütün bu düzeylerde uygulamayı bilmek, becermek durumundadır. Ama doğal olarak çalıştığı ortam gereği, ele aldığı sorunlar ya da ihtiyaçlar sebebiyle bazı araçlara daha çok başvurması gerekebilir. Bu da son derece normaldir.
Evet.
Bir kere bu genelci eğitimin ve uygulamanın senin de altını çizerek vurguladığın gibi tam olarak ne anlama geldiğini hepimizin iyi bilmesi ve iyi anlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Değerlerden bağımsız bir uygulama elbette söz konusu olamaz. Sosyal hizmetin bütün değerleri, mesleki değerler, ilkeler, ilkelerimiz, tanımda da yer verilen ilkelerimiz ve sorumluluklarımız, bu etik kodlar meselesi son derece önemli. Bunu da çok iyi çalışmamız lazım. Neden bunlar yoksa sosyal hizmet yoktur? Sen ne güzel bir şey söyledin biraz önce. Odadaki hava mıdır dedin. Ne
oda
dedin?
Sıcaklığı. Ne dedin? Oda sıcaklığı.
Oda sıcaklığı. Ya da işte aslında nefes alıp verişimiz gibi değil mi? O hava gibi. Yani bu değerlerden bağımsız ve bu değerlerin dışında bir şeyler yapmaya başladığımızda o zaman elimizdeki becerileri de nasıl kullanacağımız konusu son derece muğlaklaşır, bulanıklaşır ve ne yapacağımızı bilemeyiz. Biz insanlarla çalışıyoruz. İnsanların çeşitli şekillerde bir araya gelmesinden meydana gelen kurumlarla çalışıyoruz. Evet. Ve biz eğer bilgiye de yaslanmazsak, bu bilginin üzerine geliştirilmiş iyi becerilerle donatılmazsak ve elbette değerlere yaslanmazsak yaptığımız iş sosyal hizmet olmaz. İnsanlara zarar verebiliriz ve bir numaralı ilkemiz de nedir? Zarar vermeme ilkesidir, değil mi?
Evet.
Onun için sosyal hizmetin evet bir bazı siyasal, ideolojik, felsefi yaklaşımlarla ilişkisi vardır. Bunlar tartışılabilir, konuşulabilir ama bir de hepimizin bir ortak paydası olmak durumunda. Yani sizin siyasal duruşunuzdan bağımsız, mesleki açıdan mecbur olduğunuz bir duruşun olması gerekir. Bu duruşu unutmamamız veya bu duruşun dışında kalmamamız gerekir.
Evet, belki de hocam burada birazcık da şunu da düşünmek gerekiyor. Bir görüşlerinizi sormak istiyorum bu konuda. Şimdi biz hani mesleki uygulamaları gerçekleştirirken planlı sosyal hizmet müdahalesini izliyoruz. Yani bir aşağı belirli bir yol izliyoruz ve değişime dair bir öngörüde bulunuyoruz. Bu değişime dair öngörüyü tasarlarken de işte tanışma ve bağlantı kurma ve ön değerlendirme aşamalarında bir sorunu anlamaya yönelik bir çaba içerisinde oluyoruz. Hem danışan sistemini anlamak hem de sorunu anlamaya yönelik. Biraz bu günümüzde de ben çok karşılaşıyorum. Sorunu anlamak ve sorunu çözmeyi odağa aldığınız zaman mesleki uygulama sanki bir sorun çözülünce tamamlanacakmış gibi gerekiyor. Ama sorunun çözümündeki kıstasımız, başarı göstergelerimiz işte bir hakkın gereğinin yerine getirilip getirilmediğinin sorgulanmasından daha çok işte orada bir fayda sağladık mı? Yani danışanın ya da müracaatçının iyilik hali arttı mı? Well-being'ine dair bir bakış açısı sağlamaya çalışıyoruz. Burada ön değerlendirme ve tanışma aşamasında hak temelli diyorsak şayet biz mesleğimize bir gerek başarı göstergesi olarak hakkın gereklerin getirilip getirilmediği bir kriter olarak konamaz mı? Böyle yaparsak mesleki elemanının uygulamadaki özgürlüğünü engellemiş mi oluruz? Ya da işte kurum politikaları nedeniyle gerçekleştiremeyeceği bir şeyi mi meslek elemanından talep edeyiz? Yani sonuçta insan hakları ile ilgili bir şey aynı zamanda birazcık da politik bir duruşu da yani hakkı korumaya yönelik bir politik duruşu da beraberinde getiriyor. Yani böyle yaparsak bir sorunla karşı karşıya kalabilir miyiz? Çünkü biz hep ben de kendi eğitim döneminde de hatırlıyorum. Sorunu aslında öyle olmasa bile sorunu odağımıza alırdık. Ne yapacağız? Sorunu çözeceğiz. Sorun çözme mesleğine dair vurguda. Ama yani sorunu çözmeyi çözüyoruz bazen ama çözdüğümüz sorunun bir insan haklarının gereğinin bir çıktısı olmuyor. Yani hakların gereklerinin bir çıktısı olmuyor. Burada nasıl bir denge sağlayabiliriz? Yani bu başarı göstergesi konmak gibi ne gibi araçlar olabilir ki hocam? Biz hani iyi uygulamayı hak temelli bir şekilde gerçekleştirelim.
Evet. Sevgili Umut, bir hayli tartışmalı bir konu tabii. Biraz da böyle çok net bir reçete kabilinden bir cevabı da olmayabilir. Ama ben de senin gibi düşüncelerimi paylaşmak isterim. Şimdi sosyal hizmet uzmanı olsaydım, daha doğrusu uygulamanın içinde bir sosyal hizmet uzmanı olsaydım, ben de karşıma bir sorun geldiğinde ne yapardım diye düşünüyorum. Elbette o sorunu hemen çözmek isterdim. Yani o anda müracaatçıyı, danışanı, başvuranı rahatsız eden ve çözülmesi halinde de rahatlatacak olan sorunu çözmek önceliğim olurdu. Aslında bu bizim mesleğimizin temel yaklaşımlarından farklı değil, değil mi? Yani bir temel ilkelerimizden biri de neydi? Müracaatçının bulunduğu yerden başlamak ilkesiydi. Müracaatçı gerçek meselesinin sorununun bu olmadığını bilmiyor da olabilir. Siz bunu fark ediyor da olabilirsiniz. Aslında senin derdin bu değil, başka bir şey, başka bir şeyden türüyor bu diye düşünüyor da olabilirsiniz. Ama o bunu hissediyor. Şu anda onu rahatsız eden, onu yakan şey bu. Oradan başlamak yanlış değil. Ama eksik. Sosyal hizmet uzmanı olarak ben o meselenin gerçek nedenleri ve varsa yapısal nedenleri üzerinde kafa yormalı. Oradan doğru bir çözümü üretebilmeliyim. İnsan hakları dediğimiz şeyin yani tam olarak hakkın yerine getirilmemesi aslında bundan kaynaklanıyor. O anda siz cebine diyelim ki bir miktar para koyduğunuzda müracaatçının bir miktar rahatlama sağladığınızı biliyorsunuz. Devlet de bunu istiyor zaten. Siz de onu rahatlattınız ve gönderdiniz. Ama o para bir süre sonra bitecek ve yeniden muhtaç hale gelecek ve sizin karşınıza gelecek. Siz bu bir kısır döngü şeklinde devam edecek. Ama sen diyorsun ki ben bu insanı kendi ayakları üzerinde durabilir hale nasıl getiririm? Nasıl bu yardımlara muhtaç olmadan bağımsız, özgür bir birey olarak hayatını sürdürebilmesini sağlayabilir? Örneğin mesleğim yok, eğitimim zayıf, bir işim yok gibi daha yapısal çözümlere yönelmiyoruz. Neden yönelmiyoruz? Burada temel eksiğimiz mevcut hizmet sunum sistemlerinin buna izin vermemesi veya böyle bir beklenti içinde olmaması. Son tahlilde biz ağırlıklı olarak kamu çalışanlarıyız. Yani eskiden derdik ki işte kar amacı gütmeyen devlet kurumlarında çalışıyoruz filan. Şimdi her şeyin kar konusu olabileceğini zaman bize öğretti, liberal sistem bize öğretti. Tabii bunu olumladığım için söylemiyorum ama bir realite olarak karşımızda duruyor. Devlet ya da bir özel sektörden bir patron ya da bir sivil toplum örgütü adına çalışıyor olalım. Yani bir patronumuz var, bizden bir iş bekleyen insan var veya kurum var, değil mi? O kurumların böyle beklentilerinin olması lazım. Bir eğitim sırasında dinleyicilere sormuştum. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalışan arkadaşlarla beraberdik. En eskiniz kimdir diye sordum aranızda. Şeyi merak ettim. 1986'da çıktı bu vakıflar kuruldu. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik kanunu. Hemen hemen o yıllardan beri çalışan var mı aranızda? Bir iki tane kişi çıktı. Kendilerine sordum. Dedim ki hep aynı yerde mi çalıştınız? Evet. Peki bana söyler misiniz o günden bugüne hala size müracaat eden aileler var mı? Çok dediler. Bu başarısızlıktır. Evet. Bu büyük bir başarısızlıktır. Hı-hı. Sosyal hizmetin asla amacı bu olamaz. Hı-hı. Ama şunu da söylemiş olayım. Evet, şu anda benim sosyal yardımlara ihtiyacım varsa bu benim için bir haktır. Tabii ki alacağım bu yardımdan, yararlanacağım. Ama sonsuza kadar beni sosyal yardım bağımlısı haline getiren sistem de yanlış bir sistemdir. Bir tür madde bağımlılığı gibi bir şeydir bu. Doğru yardım değildir.
Yardım bağımlılığı diyebiliriz belki de.
Evet, yardım bağımlılığı.
Peki hocam, şimdi hazır bunun üzerine kurmak istiyorum sorumu da. Şimdi siz de bahsettiniz, neoliberal sosyal politikalar günümüzde bizim mesleğimizde belirleyici bir alan yaratıyorlar. Ve aslında baktığınızda hak temelli olmayan ayrımındaki hayırseverliği gerçekleştiren unsurların da sosyal politika uygulayıcısı olarak tanımlandığı bir sistemde mesleki uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da işte Türkiye'nin bu Güney Avrupa Refah Rejimi'nin bu patronaj ilişkileri nedeniyle de bir oy verme aracı haline de getirilebiliyor sosyal hizmetler. Şimdi öyle aslında edilgenleştirildiği kadar da politik bir boyutu da var. Hani bu şeyi düşündüğümüzde, bu süreci düşündüğümüzde insan hakları bizim mesleğimiz için bu neoliberal çıkmazdan şimdi bir kurtuluş yolu olabilir mi? Yani bu, yoksa çok büyük bir değer mi atfediyoruz insan hakları fikrine? Yani sonuçta herkes bundan etkileniyor. Bizim mesleğimiz de etkileniyor ve istihdam daralıyor. Hani sosyal yardımların bütçesi belki de Aile Bakanlığı'nın bütçesinden daha fazla hale geliyor. Ve nitelikte biraz önce bahsettiğimiz sosyal hizmetlerin verilmesi emniyet de engel olabiliyor. Öte yandan da neoliberalizmin savu da çöküyor. Yani hani, bu işin de ne kadar az yardım yapmak üzerine giden politika önüne alınmaz bir şekilde, özellikle pandemide de daha fazla gördük. Öne alınmaz bir şekilde sosyal yardıma yönelik bütçeyi de arttırmak mecburiyetinde kalabiliyor tüm hani dünyada. Burada insan hakları bir ara formu olabilir mi, bu neoliberal politikaların dönüşümü için de bir zemin olabilir mi veya bizim mesleğimiz açısından bir kurtuluş olabilir?
Elbette insan hakları hem bizim mesleki uygulamalarımız açısından hem sosyal politikaların oluşturulması açısından, kamu kaynaklarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması her açıdan, her konuda, her aşamada bizim için bir rehberdir. Bunda hiç kuşku yok. Dolayısıyla fazla bir değer mi atfediyoruz? Hayır. Yani yeterince değerlendiremiyoruz. Kendi ağırlığınca değerlendiremiyoruz. İnsan hakları son derece temel bir çıkış noktası. Ve aslında toplumun büyük çoğunluğunu buluşturacak da bir ortak payda. Bunu bir kere söylemiş olmam lazım. Diğer konu, yani bizim içinde yer aldığımız ya da yer aldığımız yönünde bazı değerlendirmelerin olduğu Güney Avrupa Refah Rejimi meselesi. Yani bizdeki refah rejimi ne kadar bilinçle meydana getirilmiş bir refah rejimidir? Ne kadar kurumsallaşmıştır? Yani doğrudur, yanlıştır başka da. Yani tercihinin ne olduğu bir yana, o tercih ne kadar bilinçli bir tercihtir? Bunu da tartışmak gerekir. Ben biraz daha karma bir model bizde olduğunu düşünüyorum ama Güney Avrupa Refah Rejimi'nin de önemli izleri var burada. Muhafazakar Refah Rejimi'nin de izleri var. Liberal Refah Rejimi'nin de izleri var. Yani burada yine hak temelli bir yaklaşımın pek özümlenmemiş olduğunu, yeterince özümlenmemiş olduğunu, bu politikaların kurgulanmasında ve hayata geçirilmesi aşamasında görüyoruz. Örnekler çok. Herkes biraz etrafına baktığında, sosyal medyaya baktığında ya da işte günlük ana akım medya üzerinden okumalar yaptığında görecektir. Siyasetin nasıl bir aracı haline geldiği meselesi. Elbette şunu inkar etmiyorum. Bir ülkede iktidar kaynak yaratan ve aynı zamanda kaynakları da kendi siyasal tercihleri doğrultusunda kullanandır. Seçmenler size yetki verdiyse bu yetki doğrultusunda ürettiğiniz kaynağı ve siz kendi politikalarınız doğrultusunda harcarsınız. Bu harcamalar sizin politikalarınızın onaylanması biçiminde sonuçlanıyorsa iktidarınız pekişir. Ama bunu doğrudan bir alışverişe dönüştürdüğünüz zaman işte o zaman tartışma başlar. Doğrudan bir alışveriş olamaz. Yani ben verdim sen de ver. Demek istediğim bu. Alanı verene bağımlı kılan, mecbur eden, muhtaç kılan bir yaklaşım, hak temelli bir yaklaşım olmadığı için insan onuruna da aykırıdır. Dolayısıyla siz evet bir kaynak üretiyorsunuz ama sonuçta o kaynak aslında devlet adına, kamu adına, toplum adına üretilmiş bir kaynaktır. Ve siz onun kullanımı konusunda yetkilendirilmişsiniz. Hepsi bu. Yani şu zaman zaman geçmişte karşılaştığımız için ben de örnekler verirdim derslerde ama şimdi o mesela biz belediye başkanı işte çalışanlarını gönderiyor o gece kondulara. Oralarda ihtiyaç sahiplerine yardımlar dağıtılıyor ama işte şunu diyebilirsiniz pekala işte Burdur Belediyesi'nin size yardımlarını getirdik demek yerine işte Burdur Belediye Başkanı Umut Yanardağ'ın yardımlarını size getirdik. Kişileştirerek onun şahsında sanki aslında o kaynak ona ait bir kaynakmış gibi bir izlenim yaratarak ona bir minnet duygusuyla bağlamayı amaçlayan ve ondan siyasal sonuçlar türetmeyi amaçlayan bir yaklaşım son derece yanlış bir yaklaşım. Sosyal hizmet yaklaşımı bu değil. Böyle bir şey olamaz. Sosyal hizmet yaklaşımı tekrar ediyor. Biz hak temelli çalışıyoruz. Karşımızdaki insanlar sağlık hizmetlerini de, eğitim hizmetlerini de, adalet hizmetlerini de, sosyal hizmetleri, sosyal yardımları da bunları çoğaltabilirsiniz. Bütün kamu hizmetlerini sadece birey oldukları için, yurttaş bile demiyorum bakın, sadece insan oldukları için hak ediyorlar. Ve siz de devlet çarkını bugün yönetme yetkisi almış insanlar olarak bunları sağlama göreviyle görevlendirilmiş durumdasınız. Hepsi bu. Kaynaklar size ait değil, topluma ait kaynaklar. O kaynakların üretilmesinde o kişinin de katkısı ve payı var. En yoksul kişiler bile bu ülkede son derece ciddi vergiler öder. Aldığı ekmeğe vergi öder, süte vergi öder, bindiği otobüse dolmuşa vergi öder, öder. Bütün bu vergiler, kaynak dediğiniz budur zaten. Esas itibariyle buradan doğru da siz o kaynakları kullanırsınız.
Yani peki hocam şimdi Türkiye'de sosyal hizmet mesleğinin bir kriz halinde midir? Yani bunu söylemem. Belki bir özünden değerlendireyim ama bir yanda işte politika belirleme süreçlerinde sosyal hizmet mesleğinin göz ardı edildiğine dair bir tespit var. İşte bilim kurullarında meslek elemanlarının olmaması, akademisyenlerimizin olmaması, keza sosyal hizmet uzmanları yerine başka meslekleri istihdam etmeye eğilimleri, işte yönetmelik değişiklikleri, mesleki raporları başkalarının yazmasına yönelik düzenleme çabaları gibi şeyler var. Burada bizim için bir kurtuluş nasıl olabilir? Yani çıkış noktası nasıl olabilir? Yani biz çünkü bir şekilde bu alanda söz sahibi olmadan alanda kendi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yani bir şeyler üretilmeye çalışılıyor. Yani raporlar konulabiliyor ama bazen o raporlar hiç okunmuyor ya da işte başka meslek uygulamalarda belirli şeyler yapıyoruz. Ama bunlar belki dikkate alınmıyordur. Yani onu çok hani kestiremiyoruz. Ne yapabiliriz de hani biz bir değişim olabilir ya da bir şey yapamaz mıyız? Yani bu hani üzerine düşün, şey olduğu için size
Yapabiliriz. Yapmalıyız da zaten. Tarihsel olarak da böyle bir görevle karşı karşıyayız hepimiz. Her dönem böyle olmuştur yalnız. Sadece bizim dönemimizde. Yani biz böyle talihsiz bir kuşağız. Vay efendim bütün dertler bizim başımıza geldi. Değil tabii ki. Pandemiden bahsediyoruz. Vay ya kardeşim nasıl oldu da bize denk geldi bu? Biraz tarihçesini araştırınca insanlığın böyle 3 ay, 5 ay değil, yüzlerce yıl bu tür pandemilerle uğraştıklarını görüyoruz. Bunlar yüzünden büyük acılar çektiklerini görüyoruz. Sosyal hizmet açısından da böyle. Ülkemizde öncülerimizin de önemli görevleri vardı. Bizden önceki kuşakların da, bizim de önemli görevlerimiz var. Bizden sonrakilerin de olacak. Bir krizde miyiz? Mesleki açıdan bir krizdeyiz diyemem. Ben her geçen gün daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bunu samimiyetle söyleyebilirim. Daha bundan 15-20 sene önce saysanız iki elin parmaklarını biraz geçecek kadar doktoralı elemanımız varken bugün yüzü çok geçmiştir ve çok daha da yakın zamanda daha da çoğalacağını, iyi yetişmiş meslek elemanlarının olacağını biliyorum. Bundan 30 sene önce tam tarihini şimdi bilemedim ama ben dernek yönetiminde yer aldım bir dönem. 90'da falan. İşte aşağı yukarı 30 sene olmuş değil mi? Yurt dışında sosyal hizmet eğitimi almış yurttaşlarımızın da bu derneğe üye olmasıyla ilgili tartışmalar yapardık. Hiç örneğini göremezdik oralarda. Şimdi bırakın örneğini. Oradan bu meslekten neredeyse emekli olmaya yaklaşmış arkadaşlarımız var. Yurt dışında çok iyi eğitim almış arkadaşlarımız var. Sosyal hizmet eğitimi veren kurumların, okulların bu kadar hızla açılmış olmasını elbette eleştirdik, eleştiriyoruz. Nitelik açısından ciddi sorunlarla karşı karşıya getirdi bizi. Ama hiç artmıyor, çoğalmıyor olmak da önemli bir sorundu. Bunun da aşılması lazımdı. Yani ya siz bir yol yapacaksınız ve o yoldan düzgün bir şekilde ilerlemeyi sağlayacaksınız ya da arkadan gelen bir sel kendisine bir yol açacak ve o selin açtığı yoldan insanlar gidecek. Yani buna böyle bakıyorum. Dolayısıyla kötümser değilim. Çok sayıda okulun olması da doğrudur, gerekliydi. Ama böyle yönetilmemeliydi. O başka mesele. Gerekliydi. Ben zaman içerisinde daha hızlı bir düzelmenin ve gelişmenin buralardan çıkacağını düşünüyorum ve buna umudum var. Ama sosyal politikalar açısından devletin sosyal devlet olma özelliğinin hayata geçirilmesi bakımından, insan hakları bakımından önemli şeylerim var, kaygılarım var. Buralarda bir gerilemenin olduğu yönünde yani geçmişte çok iyi değildik. Ama şimdi daha da yani ayrılan kaynaklarda bir artış var kuşkusuz ama anlayışta bir şey var, değişiklik var. Olumsuza doğru bir gidiş var. Buralarda endişelerim var. Kaynaklarını iyi kullanan bir ülke olmamız gerekir. İyi kullanmıyoruz. Planlama yapmak ve planlamalar doğrultusunda etkin yönetim performansları sergilememiz gerekir. Böyle yapmıyoruz. Buralarda ciddi endişelerim var. Bizim buna nasıl bir katkımız olur? Sosyal hizmet uzmanları. Arkadaşlar, geçmişte bundan 20 sene, 30 sene önce bir avuç meslek elemanlıyken bile bir derneğimiz vardı, bugün de var. O dernek etrafında toplanır, randevular alır, siyasetçilerin kapısını çalar, görüşlerimizi bir şekilde aktarırdık, anlatırdık. Zaman zaman şöyle bile şöyle geri bildirimler aldığımız da olur. Ya bizim kapımızı çalan, bizimle görüşen bu meslek grubu kim diye araştırdık. Meğerse bunlar bir avuç şeymiş derlerdi. Böyle geri bildirimler de alırdık. Bu bizim için onurdur. Bir avuçken bile ses getirebiliyor olmak önemli bir başarıdır. Oysa bugün bir avuç değiliz. Çoğaldık, çoğalmaya da devam ediyoruz. Bir kere biz doğru sosyal hizmeti doğru bir şekilde öğrenmiş, anlamış, algılamış ve uygulamaya hazır insanlar olmalıyız. Örgütlü olmalıyız. Hep söylüyorum, her konuşmamda söylediğim şey budur. Birlik içinde olursak, beraberlik içinde olursak, bundan kastım herkesin aynı şeyi düşünmesi falan değil katiyen, mesleki çıkarlar ve mesleğin etkin bir şekilde uygulanabilmesini kastediyorum. Örgütlü olmaya ihtiyacımız var. Örgütlü olursak güçlü oluruz ve sonuç alırız. Ama biz örgütlü değiliz yeterince. Ve dar politik tartışmalara kurban etmemeliyiz mesleki meselelerimizi, konularımızı. Onun biraz daha dışında ve ötesinde görebilmeliyiz diye düşünüyorum. Böyle olursa bizim de önemli katkılarımız olabilir. Yani daha etkili sosyal politikaların üretilmesinde, uygulanmasında bizden daha iyi söz söyleyebilecek bir başka meslek grubu olduğunu düşünmüyorum. Bir insan hakları mesleği olarak bir sosyal adalet, eşitlik, özgürlük gibi kavramları merkezine almış bir meslek olarak bizim burada çok önemli avantajlarımız var olabilir. Ama bunun için gücümüzün, ağırlığımızın olması lazım. Bunun için örgütlenmemiz lazım. Mesleki örgütlülüğümüzü geliştirmemiz lazım. Bunun için keşke yapabilsek, bir meslek yasası çıkarabilsek, değil mi? Meslek odamızı kurabilsek, meslek birliğimizi kurabilsek ve tabii çalışan bütün sosyal hizmet uzmanları mutlaka bir sendikan üyesi olmalıdırlar. Ve orada hem çalışma hayatından doğru meselelerin konuşulduğu bir ortamdır sendika, ama aynı zamanda ise mesleki haklarınızın ve çıkarlarınızın da etkin bir şekilde korunabileceği yerlerdir. Ben tabii Türkiye'deki sendikal hareketin içinde olduğu meseleleri burada tartışacak değilim, ama nereye yakın hissediyorsanız kendinizi bir sendikanın içinde olun. Ve tabii sendikaların da gerçekten sendikalık olmadığını da tartışın ya da öyle şey yapın, sorgulayın diye önerebilirim yani.
Evet. Aslında biraz toparlayıcı bir son soru olarak hani kabul buyurun bunu. Şimdi Türkiye'de sosyal hizmet eğitimi çok hızlı bir şekilde büyüdü. Yani çok fazla bölüm var ve aslında her farklı bölümlerde farklı eğitim anlayışlarının gelişmesi de gündeme gelebiliyor. Bu eğitim anlayışları çerçevesinde İnsan hakları nasıl sosyal hizmet öğrencilerine, geleceğin sosyal hizmet uzmanlarına aktarılmalı? Yani eğitim boyutunu konuşursak, eğitimci boyutunu konuşursak, burada nasıl bir yol izlenmeli ki hani ki biz aslında bu mesleki değerlerimizi lisansiyerlerin özümsemesini sağlamış olalım?
Evet. Şimdi sosyal hizmet eğitiminin başlı başına birer ders olarak açılsa bile bazı kavramlar var ki aslında eğitimin her yerinde ve her anında ve her alanında o kavramlardan hiç vazgeçmemek gerekir. Yani bunlara ana akım kavramlar da diyebiliriz. Örneğin bir toplumsal cinsiyet duyarlılığı, eşitliği, ayrımcılık yapmama meselesi, değil mi? Dezavantajların öncelenmesi, insan hakları, hak temelli yaklaşım gibi konular bu türden konulardır. Dolayısıyla sosyal hizmet eğitiminin neresinde yer almalı? Her yerinde yer almalı. Yani bunun dışında tutulduğu herhangi bir ders olamaz. Hiçbir ders olamaz. İnsan hakları duyarlı olmayan, hak temelli bakmayan herhangi bir mesleki ders veya eğitim olamaz böyle bir şey. Ama bunun aynı zamanda bir ders olarak da okutulmasında yarar var. Biz bugün gururla söylüyoruz ki Türkiye'de lisans düzeyinde insan hakları eğitimi veren ilk meslek grubuyuz arkadaşlar. bizden daha evvel lisans programlarına insan hakları dersi koymuş başka bir örnek yok. Ben 1980 yılında lisans eğitim almaya başladığımda insan hakları dersimiz vardı bizim. Benden çok daha önceleri bu dersi alan arkadaşlarımla, meslektaşlarımla da sohbetler ettiğimi bilirim. Hem de işi en iyi bilen insanlardan bu eğitimleri aldık. Dolayısıyla bu bizim için büyük bir avantaj. Biz sadece genel anlamda insan hakları vurgusuyla da yetinemeyiz. Daha spesifik olarak kadın hakları, çocuk hakları, engelli hakları, göçmen hakları gibi detaydaki meselelere de çok iyi hakim olmalıyız. Dolayısıyla yani insan haklarının öncelenmediği, temele alınmadığı herhangi bir ders ya da ders programı, eğitim programı düşünemeyiz. Göç dersi mi veriyorsunuz? İnsan hakları perspektifinden vereceksiniz. Yaşlılık dersi mi veriyorsunuz? İnsan hakları perspektifinden vermelisiniz. Kadın, çocuk, genç ne veriyorsanız hepsinin temelinde bu olmalı. Farklı farklı bölümlerde farklı farklı eğitim içerikleri vesaire bu kabul edilebilir bir şey değil. Onun için Yüksek Öğretim Kurumu'nun öncülük ettiği işte bir takım standartlar oluşturmaya dönük çalışmalar var. Bizim Sosyal Hizmet Okulları Derneğimizin de bu çalışmaların içinde olduğunu biliyorum. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde bu çalışmaları yürütüyorlar. Daha evvel alan yeterlikleri konusunda ben de çalıştım. Yani eğitim standartlarının ulusal düzeyde sağlanması, korunması konusunda hassasiyette durmalıyız. Bunun bir etkili yöntemi, yolu da sevgili Umut, her sosyal hizmet okulunun Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği'ne üye olması, üye olmasının sağlanması, oradan akredite olması ve kendisini Uluslararası Sosyal Hizmet Okulları Birliği'nin geliştirmiş olduğu standartlara bağlı hissetmesidir. Bunu yapmak zorundayız. Ben zaman zaman görüyorum, çeşitli okullarda bakıyorum, çoğunlukla başlangıçta daha ağırlıkla böyleydi. İşte giderek yine hala öyle. Hacettepe'deki programı temel alıyor bölümler, böyle açılıyorlar. Ama sonra bakıyorum, bir bölümde hasbelkader bir arkadaşımız farklı bir disiplinden, farklı bir eğitim alanından yetişmiş. Ama işte orada kadro bulmuş ya da bir şekilde ilgisini çekmiş, orada yer bulmuş kendisine. Ama bakıyor ki müfredattaki konular kendisiyle pek tanışık değil. Ama ben o zaman ben şöyle bir ders koydum, onu vereyim. Böyle sosyal hizmet programı geliştirilmez. Yani siz kendinize göre sosyal hizmet eğitimini ve programını eğip bükerek kendinizin kendi beklentilerinize, kendi bilgi birikiminize doğru çekerek, çekiştirerek geliştiremezsiniz. Siz ona uyum sağlayacaksınız. Ben çok örnek gördüm. Yani işletmeden bir arkadaş var orada. İşletme ağırlıklı bir iki ders koymuş. Bakıyorum sosyolojiden bir arkadaş var. Sosyoloji ağırlıklı bir iki ders koymuş. Bunları doğrusu çok yadırgadığımı söylemeliyim. Son derecede sırıtıyor ayrıca. Yani başka ülkelerde de zor anlatırız. Bu programları uluslararası bir platformda, arenada tartışacak olsak ki tartışacağız, tartışmak zorundayız. Nasıl anlatacaksınız bu dersleri?
Evet.
Öyle. Galiba yavaş yavaş sonuna geldik. Sonuna
geliyoruz. Evet hocam. Bu programı yapacağımı sosyal medyada duyurduğum zaman bana da oradan ulaşan meslektaşlarımız, öğrencilerimiz oldu. Önce sevinçlerini ifade ettiler. Aynı zamanda da size çok selamlar ilettiler. Hatta şöyle pandemi eğitiminde gördük. Şimdi tekrar kendisini izleyeceğimiz için çok mutluyuz diye yazan meslektaşlarımız da oldu. Onların selamı üzerimde kalmasın size aktarmış olayım ve kapatırken de yayına katıldığınız için hani çok bir öğrenciniz olarak çok onur duydum. Çok da teşekkür ediyorum.
Öncelikle bu selamları aldım, başımın üstüne koydum. Bütün meslektaşlarımı, bütün öğrencilerimi, bütün senin YouTube kanalını izleyen herkesi yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Davetin için onur duydum. Umarım faydalı şeyler konuşabildik. Ben de faydalı şeyler aktarabildim.
Kesinlikle. Ders niteliğinde bir kayıt oldu. Ben çok mutluyum bu konuda. Çünkü podcastler uzun süre kalan kayıtlar oluyorlar. Yani bu niteliğinin de böyle güzel hocalarla birlikte artması da beni mutlu ediyor. Çünkü bir açık bilgi kaynağı. İnsanlar bakıyorlar, telefondan dinliyorlar ya da internette, YouTube yazdıklarında dinleyebiliyorlar. Çünkü herkes bizim kadar şanslı değil. Sizin gibi kıymetli hocalardan ders alma şansına erişemeyebiliyorlar. Ben bu konuda
Estağfurullah.
kendimi çok şanslı
Estağfurullah.
hissediyorum Hacettepe'den mezun olduğum için. Yani sosyal hizmet olarak.
Yani biz büyük bir aileyiz. Artık tek bir tane Hacettepe yok artık. Hepsi bizim ailemizin bir parçası. Bütün öğrenciler benim öğrencilerim. Her şekilde bana ulaşabilirler, sana ulaşabilirler ve biz bildiklerimizi herkeste hepsiyle gönül rahatlığıyla paylaşırız, tartışırız. Bildiğimiz kadar, belki eksik biliyorsak onları tamamlarız. Bir yandan öğreniriz, bir yandan da öğrenmeye katkı sağlarız diye düşünüyorum. Tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hepinizi. Sağlıkla kalın. İyi bayramlar diliyorum, ayrıca önümüzde
Evet,
bayram var.
evet hocam. Evet, bir bayramlar dilerim ve kaydı sonlandırıyorum hocam.